Ayrım 35, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 421. 101. Kısım. Washington Baltimore Interstate Karayolu. Stone var gücüyle gaz pedalına bastı ve Ford'un motoru öfkeli bir hayvan gibi homurdandı. Sirenler avaz avaz çalıyordu. Hız göstergesi 180 kilometreyi gösteriyordu ve 15 dakika içinde 40 kilometre yol yapmışlardı. 5 dakika sonra oradayız dedi Stone. Havaalanı uzaktan belirmişti ve bir uçağın inişe geçmek üzere olduğunu görmüştü. Sürücü koltuğunun yanında oturan Reince yaptığı telefon görüşmesini bitirdi ve cep telefonunu kapattı. Havaalanı polis müdürü elindeki bütün adamları varış terminaline gönderiyor. Lufthansa uçağının 20 dakika önce iniş yaptığını ve bazı yolcuların pasaport kontrolünden geçmiş olabileceklerini söyledi. Kahretsin, onu ellerinden kaçırmış olabilirler mi diye sordu Stone endişeli bir sesle. Olabilir, müdür bu ihtimali de biliyor ama Moran'ın halen terminalde olduğundan emin. Baltimore Uluslararası Havaalanı, Maryland. Pasaport kontrolü için sıraya girdiğimde kalbim piston gibi çalışmaya başladı. Etrafta her zaman görülen görevler dışında kimseyi göremedim. Tabii bir de orada burada silahlı havaalanı polisleri vardı. Bunlar üzerime çullanmak üzere mi bekliyorlar yoksa? Belki şüphelerini çekerim diye polislerle göz teması kurmamaya karar verdim. Kuyrukta önümde birkaç yolcu bekliyordu. Ayakta zor durabilen, yaşlı bir karı koca ile sırt çantası taşıyan, yırtık kot pantolonlu genç bir kızdı bunlar. Yaşlı karı kocanın işleri çarçabuk bitti ve pasaport polisi sırt çantalı genç kıza ileriye gelmesini işaret etti. Genç kız pasaportunu görevliye verirken benim de avuçlarım terlemeye başladı. Pasaportumu gösterir göstermez tutuklanmaktan çok korkuyordum. Arkamda herhangi bir polis göremedim ama uçaktaki yolcunun arkamda olduğunu fark ettim. Sarı saçlı adamdı bu. İncecik bir sarı sakalı ve yün beresi vardı. Bulunduğum kuyruğun yan tarafındaki kuyrukta bekliyordu ama bu sefer benim ona baktığımı görmedi. Bilmiyorum neden ama içimden bir ses bana bu adamda tuhaf bir şey var dedi. Ama o sırada bununla uğraşacak vaktim yoktu. Sıradaki lütfen. Önüme döndüm ve pasaport polisinin eliyle bana işaret ettiğini gördüm. Pasaportumu avucumda sıkıp bir adım ileri atarken bacaklarımın titrediğini hissettim. 102. Kısım. Pasaportumu pasaport polisine verdim ve görevlinin pasaportumu incelemesini bekledim. Korkudan geberecek gibiydim. Kadın görevli pasaportumu inceledi, kafasını kaldırıp bana baktı ve sonra da pasaportumu bir bilgisayarda taradı. Şimdi tutuklanacak mıyım? Birkaç saniye sonra görevli kafasıyla sertçe tamam işareti yaptı, pasaportumu geri verdi ve gür bir sesle ''Vatana hoş geldiniz Bayan Moran, sıradaki'' dedi. Mürit Kate Moran'ın pasaport kontrolünden geçtiğini gördü. Şimdi onun pasaport kontrolü sırası gelmişti ve işlemleri yapan memur çok yavaştı. Adam iri yarıydı, çam yarması gibiydi, dağ gibi bir göbeği vardı ve sanki günde 10 öğün yiyordu. Mürit Moran'ın gümrük kısmına doğru ilerlediğini görünce ter dökmeye başladı. Çünkü kadının görüş alanının dışına çıkmasını istemiyordu. Pasaportunu rehavet içinde tarayıcıdan geçiren pasaport polisine sabırsızlıkla baktı. Çabuk olsana ulan! Ama memur hala ağırdan alıyordu. En sonunda pasaportu kapattı ve ona uzattı. Sıradaki... Tembel göt dedi mürit mırıldanarak. Memurun yüzü kıpkırmızı kesildi. Bir şey mi dedin birader? Ben mi? Yo, bir şey demedim. Mürit el çantasını yerden aldı ve gümrük kontrolünden geçmekte olan Kate Moran'a doğru yürüdü. 103. Kısım. Stone arabanın tekerleklerine patinaj yaptırarak varış terminali önünde durdu. O ve Reince Ford'dan atlarken karşılarına bir havaalanı polisi çıkıverdi.
''Hey, buraya park edemezsin birader, burası özel park yeri. Arabanı hemen çek buradan.''
Reince verilen emri duymazlıktan geldi. ''Telsizin çalışıyor mu?'' Polis ona sorulan soruyu anlayamadı.
Sana arabanı buradan çek dedim değil mi?
Havaalanı polis müdürüyle temasa geç. Ona varış terminalinin kordona alındığını teyit etmesini söyle. Polis ellerini kalçalarının üzerine koyup otoritesini kanıtlamaya çalışır.
Sen ne kimsin bayım?
Reince kimliğini adamın suratına tuttu. Sana söylenenleri yapmazsan senin hayatını kaydıracak adamım ben.
Pronto, Burada bir kadın var. Adı da Kate Moran. Biraz önce Frankfurt'tan gelen uçaktan indi. O kadının görülür görülmez tutuklanmasını istiyorum.
Gümrüğe doğru yürürken içimi yeniden bir korku sardı. 6-7 kadar üniformalı polis memuru yan tarafta durmuşlardı. Hiç durdurulmadan gümrükten dosdoğru geçtiğime inanamıyordum. İçime birdenbire bir umut doldu. Kimse beni tutuklamak için beklemiyordu ya da varış terminalinde üzerime çullanmak üzere bekliyor olabilirler mi? Varış terminalinin kapısı açıldı ve önümde havaalanından çıkanları bekleyen bir sürü insan yüzü gördüm. Özel şoförler, limuzin şoförleri, şirket temsilcileri, çoğu ellerinde üstünde isim yazan kartonlar tutuyorlardı. Ama aralarında tek bir tane üniformalı polis göremedim, rahatlayıverdim. Yoksa Uzun benim İstanbul'dan kaçtığımı çakozlamadı mı? Ama Uzun gibi uyanık bir polisin böyle bir şeyi anlamamış olması imkansızdı. Hemen ortaya çıkarmış olması gerekirdi. Yani bu da onun bu durumu Lou Reins'e bildirdiği anlamına geliyordu. O da kesinlikle havaalanlarında tedbir aldırmış olmalıydı. Sağımdaki solumdaki yolcularla birlikte varış terminalinin ortasına doğru yürürken korkularımın gerçek olduğu ortaya çıktı ve olduğum yerde dona kaldım. Tam benim önümde 7-8 metre kadar ilerimde üniformalı 6 polis yolcuların önünü kesti. Bunların birkaçının ellerinde telsiz vardı ve silahlarını her şeyi hazır bir halde ellerinde tutuyorlardı. Sakinleşmeye çalıştım ama bacaklarım titremeye başladı ve hastalıklı bir yenilmişlik duygusuna kapıldım. Buraya kadar yakalandım. Bu polislerin beni tutuklamak için orada beklediklerinden hiç şüphem yoktu. Ama benim serbest dolaşmam gerekiyor. Polislerden bir tanesi yolcular arasında yüzümü görünce aniden kaşlarını çattı. Yanındaki polisi dirseği de dürttü ve iki polis diğer polislere bir şeyler söyleyip hep birlikte bana doğru yürüdüler. ''Kate Moran'' dedi içlerinden biri yüksek sesle. Cevap vermedim ve yolcuların arasına doğru yürüdüm. Bir anda eğilerek bariyerin altından geçtim ve kalabalık terminalde koşmaya başladım.
104. Kısım. Kate Moore'un kalabalığın arasında yürürken mürit de onun peşinden geliyordu. Sol cebinde deri altı şırıngası vardı, sağ cebinde de minyatür viski şişesi. Doğru andan başka bir şeye gereksinimi yoktu. Kahretsin, bekleyen polisleri görür görmez her şeyin bittiğini anlayıverdi. Moore'un havaalanı polislerinin bariyeri önünde ansızın çakılıp kaldığını gördü. Planlarını en ufak ayrıntısına kadar yapmıştı. Kadını çıkış kapısına kadar takip edecek, şırıngasını kadına saplarken viskiyi kadının üstüne dökecekti. Bir anda kadın yürüyen ölü gibi olacaktı. İşte o anda o da karısı uçakta içip içip sarhoş olmuş, sinirleri tepesinde koca rolünü oynayacak ve karısını eve götürmek üzere bir taksiye bindirecekti. Hatta kadını arabadan çıkarırken taksi şoförüne utanan gözlerle bakıp karım uçağa binmekten çok korktuğu için çok içti falan diyecekti. Hatta taksi şoförünün de gülümseyerek kafasını sallayıp söylediklerine ''Tabii ya karın iyice kafayı bulmuş'' diyerek onaylayacağını hayal etti. Tabii bütün bu planları bu durumda yatmıştı ve bu yüzden öfkeden kuduruyordu. Moore'un İstanbul cinayetlerinin şüphelileri arasında olduğu kesindi ama Baltimore'da polislerin gelip onu tutuklayacaklarını hiç beklemiyordu. Küfretti, yoksa orijinal planına mı dönmeliydi? Ama şimdi onun için de çok geçti. Moore'un bir an tereddüt ettiğini gördü ama tam o sırada üniformalılardan biri bir adım öne çıkıp ''Kate Moore'un'' diye bağırdı. Polis kadına doğru adım atarken mürit Moore'un eğilip metal bariyerin altından geçtiğini ve terminal kalabalığına daldığını gördü. Kadın deli gibi koşuyor, polisler de kadının arkasından koşuyorlardı. Kahretsin, polislerden önce ben yakalamalıyım. O da polislerin peşine takıldı.
105. Kısım. Kalabalığa daldım. 50 metre kadar ilerledikten sonra cesaretimi toplayıp arkama doğru baktım. Polislerden ikisi 20 metre kadar gerimdeydiler. Yolcu kalabalığını yara yara bana ulaşmaya çalışıyorlardı. Polisler tabancalarını ellerine almış koşarlarken millet de çığlıklar atmaya başlamıştı. Ansızın bir ses duydum. Dur yoksa ateş ederim.
Mermi'nin gelmesini bekledim ama gelmedi. Polisin beni blöf yaparak durdurmaya çalıştığını anladım. Aklı başında bir polis memuru kalabalığın içindeki silahsız bir şüpheliye ateş etmezdi. Bu da benim için bir avantajdı. Şimdi biraz daha hızlanmış polislerle aramı açmıştım. Zigzaklar yapmaya, eğilerek koşmaya başladım. Çekilin, çekilin diye bağırarak kalabalığın arasında koşuyordum. İnsanlar kenara çekilerek bana yol açıyorlardı. Bir 50 metre kadar ilerledikten sonra arkama dönüp baktım ama kalabalığın arasında beni kovalayan polislerin kafalarını göremedim. İleriye dönüp baktım ve sağ tarafımda upuzun geniş bir koridorun uzandığını gördüm. Tam yarı yolda bu koridorun çıkışının olmadığını fark ettim. Yan taraflardaki kapıları açmaya çalıştım, kapılar kilitliydi. Kapılardan birinin üzerinde temizlik malzemeleri diye yazıyordu. Son kapının üzerinde erkekler tuvaleti simgesi vardı. Bayanlar tuvaletini görememiştim. Kapının açık olduğunu gördüm. Gidebileceğim başka bir yer yoktu. O yüzden içeriye girdim. Lavaboların kabinleri ve pisuvarların önlerinden geçtim. Umarsız bir şekilde bir yerlerde bir pencere falan arıyor, oradan sürünerek çıkıp kurtulmayı umut ediyordum. Tuvalette kimse yok gibiydi. Yukarıda bir pencere gördüm. Pencerenin önünde metal bir kapak vardı ve kapak yarı açık durumdaydı. Ama oraya kadar tırmanamadım. Çünkü tam o sırada koridordan ayak seslerinin geldiğini işittim. Kabinlerden birine daldım ve kapıyı kilitledim. Bir saniye sonra ayak sesleri tuvalete girdi. Fayanslarla kaplı zeminde deri ayakkabı tabanlarının iç gıcıklayıcı seslerini işittim. Sonra nefes nefese kaldıklarını, biraz durup soluklandıklarını anladım. Küfrederek dişlerimi gıcırdattım. Şu pencereye çıkabilseydim hemen kaçacaktım. Sadece 10 saniye kadar bir zaman yetecekti ve buradan kurtulmuş olacaktım diye geçirdim içimden. Tuvalete sessizlik çökmüştü. Kabin kapısının aralığından dışarısını incecik bir çizgi halinde görebiliyordum. İlk gördüğüm şey beyaz fayanslar oldu. Ama birkaç saniye sonra mavi üniformaları gördüm ve yüreğim ağzıma geldi. Artık yakalanacağımdan adım gibi emindim. Yakalanır yakalanmaz da her şeyin biteceğini biliyordum. Yeniden kapı aralığından dışarıya baktım ve polisin ileriye doğru uzattığı kolunu, silahın siyah şeklini, ardından da polisin yüzünü bir an gördüm. Bu daha önce de gördüğüm iri yarı adamdı. Kalabalığa daldığımda bana doğru ilk hamleyi yapan o olmuştu. Polis ileriye doğru gitti. Hemen ardından kapılardan birinin açıldığını duydum ve kalbim gümbürdemeye başladı. Artık bütün kaçma umutlarımı yitirdiğimi biliyordum. Polisler tuvalet kapılarını açmaya çalışıyorlar. Kabinde geriye doğru çekildim ve dua etmeye başladım. 106. Kızım. Polis memuru Chuck Delano elinde Glock tabancasıyla tuvalete girdiğinde nefes nefese kalmıştı. Lavabo bölümünü, pisuvarları ve kabinleri gözleriyle tararken ter içindeydi. Delano duvarın en sonundaki pencerenin yarı açık olduğunu gördü. Aklına çıkıp pencereyi gözden geçirmek geldiyse de içinden bir ses önce tuvaletteki işini bitirmesini söyledi. Eğer kadın buraya girmişse pencereye tırmanarak kaçacak zaman bulamamış olabilirdi. Muhtemelen kadın kabinlerden birinde saklanıyordu. Delano polis arkadaşı Maguire'ı geride bırakmış, kalabalığın arasında bir kadının koştuğunu görünce hemen ona doğru koşmaya başlamıştı. Ve şimdi Maguire'ın da arkasından geleceğini düşünüyordu. Bu Maguire de nerede kalmıştı? Silahını iki eliyle sımsıkı kavrayarak tuvaletin arka tarafına doğru yürümeye başladı. Birden bir ses duyunca arkasını döndü. Karşısında görmeyi beklediği Maguire yerine tuvalete bir adam girdi. Adamın çenesinde incecik sarı bir sakal, kafasında da yün bere vardı ve sırtında bir sırt çantası taşıyordu. Adam sırıttı ve birden ileriye doğru eliyle hamle yaptı. Delano keskin bir şeyin etine girdiğini hissedince omurdandı. ''Tanrım!'' Korku dolu gözlerle aşağıya bakınca kaburga kemikleri arasına bir şişin saplanmış olduğunu gördü. Göğsüne dayanılmaz bir acının yayıldığını hissetti. Küçük bir çığlık atmaya çalışırken çuval gibi yere yığıldı. Mürit şişi çıkarmadı, eğildi ve Glock'u polisin elinden aldı. ''Şu morun da nereye kayboldu? Onun burada bir yerde olduğunu biliyorum.'' Kabinlere doğru yürüdü ve kapılardan birini dikkatlice açtı. 107. Kızım.
Bir homurdanma duymuştum. Acıdan kıvranan birinin boğuk boğuk çıkan sesine benziyordu. Tuvaletin içinde bir yerlerden geliyordu. Şaşırmıştım. Cesaretimi toplayıp yeniden kapı aralığından dışarıya baktım. Gördüklerime inanamadım. Yerde bir polis yatıyordu. Göğsünün ortasına bir şiş saplanmıştı. Göğsünden akan kanlar beyaz fayanslardan kabinlere doğru ilerliyordu. Aman Tanrım! Kızıl rengin bacaklarımın arasından kabinin içine girdiğini gördüm. Ardından yeniden bir ses duydum. Bu sefer duyduğum ses kabin kapılarının açılma sesiydi. İşte o anda kafama balyoz yemiş gibi oldum. Katil tuvalette. Avazım çıktığı kadar bağırmak isterken katilin kapıları açarken çıkardığı sesi duydum. Peki ama burada olduğumu nereden biliyor? Panik içinde nefes alıp verişimi kontrol etmeye çabaladım. Silahım yoktu, hiçbir şeyim yok. Çaresiz olduğumu hissettim. Kendimi nasıl koruyabileceğimi bile bilmiyordum. Ama katilin kabinin içine dalmasını da bekleyemezdim. Biliyordum. Peki ne yapabilirim? Kapıyı açarsam öldürülebilirdim. Klik! Kabinlerden birinin daha kapısının açıldığını duydum. Derken uzun bir sessizlik oldu. Klik! Bir kabin daha açıldı. Klik! Ve ardından çok garip bir şey oldu. Uzaktan bazı sesler kulağıma geldi. Ve seslerin şiddeti giderek arttı. Derken sesler çoğaldı. Artık sesler tuvaletin içinden geliyordu. Hızlı hızlı adım sesleri, bir iki homurtu sesi, sonra gıcırtı sesi. Neler olup bittiğini anlayamıyordum. O yüzden de sinirlerime hakim olmaya çalışarak kapı aralığından dışarıya baktım. Polisin hala yerde yattığını gördüm. Göğsündeki şişten kanlar akıyordu, göz kapakları kıpırdıyordu. Nefes alıp verdiğini duyduğumdan emindim hala yaşıyor. Bütün cesaretimi toplayarak klozetin üzerinde ayağa kalktım ve kabin kapısının üzerinden aşağıya baktım. O görmüş olduğum pencerenin sonuna kadar açık olduğunu gördüm. Katil gitmiş miydi? Yoksa benim de oynuyor, beni tuvalette kimsenin kalmadığına inandırmaya mı çalışıyordu? Peki eğer gittiyse neden pencereden çıkıp gitti? Klozetin üzerinden indim, kapıyı açtım ve kafamı çıkarıp meraklı gözlerle dışarıya baktım. Tuvalette başka kimse yok gibiydi. Peki ya katil kabinlerden birinde saklanmış da üzerime saldırmak için bekliyorsa? Ama aradan birkaç saniye geçmesine rağmen kimse ortaya çıkmayınca katilin artık tuvalette olmadığını düşünmeye başladım. Diğer kabinlere baktım, boştu. Ne olduğunu anlayamadım. Katil beni avucunun içine düşürmüşken neden çekip gitsin ki? Polisin dudaklarından hırıltılı sesler geldiğini duydum ve yanında diz çöktüm. Polisin nefes alıp verişi yavaşlamıştı ve acilen tıbbi müdahale olmazsa kısa bir süre içinde öleceği belliydi. Ansızın sol eli havaya kalktı ve göğsüne gömülü olan şişi kavradı. Elini yakaladım. Ne olur dokunma ona. Hiç kımıldamadan yat, hareket etme. Çok acıyor, acıyor, çok fena. Ah Tanrım! Polisin sesinden çok acı çektiği anlaşılıyordu. Derken ansızın bedeninin titrediğini, ağzının açıldığını, sanki kusacakmış gibi öğürdüğünü gördüm. Ama boğazımdan kusmuk yerine kan geldi. Göz kapakları kıpırdamaya başladı, elleri titredi ve onun artık ölmek üzere olduğunu anladım. Ölme ne olursun diye yalvardım. Birkaç saniye sonra gözleri kaymaya başladı ve dudaklarının arasından son nefesini verdi. Kendimi çaresiz hissettim. Ardından arkamdan ayak seslerinin geldiğini işittim. Aniden arkama döndüm. Ellerini havaya kaldır ve bir milim bile kıpırdama. Bir polis silahını bana tutuyordu. Sonra bir başka polis ortaya çıktı. Silahını çekmiş bana bakıyordu. Yakaladık onu diye kükredi biri. Başımın döndüğünü hissettim. Koridorda bağırtılar, çağırtılar yankılanıyordu. Şimdi katilin neden kaçtığını anladım. Takviye güçlerinin sesleri geliyor. Dört adam daha silahları ellerinde tuvalete girdi. Bunlardan ikisi havaalanı polisiydi, diğerleri Reins ile Stone'du. Beni ölü polisin önünde diz çökmüş bulunca şok geçirdiler. Yerler kan içindeydi. ''Kalk ayağa!'' diye bağırdı Stone. Ayağa kalkmaya çalıştıysam da Stone'un saçlarımdan bana acı verecek şekilde tutup ayağa kaldırmasını önleyecek kadar çabuk davranamadım. Kelepçeleri çıkarırken yüzünden zafer sarhoşluğu okunuyordu. ''Kate Moran, seni Otis ve Kimberly Felice cinayetlerinin şüphelisi olarak tutukluyorum.'' 35. ayrımın sonu. Sayfa 433.